Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk.
Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Yine bir hafta başındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Orta Doğu'dan Amerika'ya uzanan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklarım var sizin için bugün. Özellikle İdlib'de El-Kaide emirliğine dair Türkiye ve Amerika arasında bir polemik başlamış durumda. İdlib'de El-Kaide'nin geçen hafta size aktarmıştım burada. Daha ılımlı addedilen Ahrar-ı Şam gibi grupları ekarte etmesi, yeni ismiyle Hayat Tahrir-i Şam'ın Nusra Cephesi'nin yeni ismi aslında bu, ele alması işleri durumu gerdi demek lazım. Ve Amerika'dan ilk defa Türkiye'ye yönelik El-Kaide suçlaması geldi. Tabii Türk Dışişleri Bakanlığı buna itiraz etti. Bütün bu polemik ne anlama geliyor? Doçent Doktor Barış Doster'le konuşacağız programın ikinci yarısında. Bunun dışında ilk yarısında pek çok başlığım olacak size aktaracağım. Suriye'den, Avrupa'dan ve Amerika'dan. Bizleri 106.4 İstanbul, Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin web sitesinden ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk daha önce Obama tarafından atanmıştı. Donald Trump da görevini yenilemişti. Türkiye sınırında bulunan İdlib'de El-Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dair Türkiye'ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullandı. Orta Doğu Enstitüsü'nün düzenlediği Trump yönetiminin terörle mücadele politikasının değerlendirildiği bir toplantıda panelde konuktu kendisi cumartesi günü. Ve İdlib'deki El-Kaide varlığına Türkiye'nin görmezden geldiği ve adeta bundan sorumlu tutarcasına cümleler kurduğu görüldü. El-Kaide'ye çok odaklandıklarını söyledi. Ayman el-Zevahiri'nin yardımcısının İdlib'e niçin ve nasıl gidebildiğini sordu. Neler oluyor, oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Paraşütçü askerler değiller dedi. Dolayısıyla bu konuda bazı ortaklarının on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir dedi. Türkiye sınırı olduğu için Türkiye ile çok yakından görüşeceklerini söyledi. Böyle bir imada bulundu. Bir gazeteci de kendisine ne yani El-Kaide varlığından Türkiye'yi mi suçluyorsunuz demeye getirince, böyle bir soru yöneltince, bu Türkiye için, Amerika için, hepimiz için bir sorun. Bu soruna mücadele de Türkiye ile birlikte çok çalışmalıyız ifadelerini kullandı. Tabii şimdi bütün bu Suriye operasyonunda CIA'nin çok büyük bir rol olduğunu biliyoruz. Aid Donat programı diye daha geçenlerde Donald Trump'ın durdurduğu program zaten bütün bu El-Kaide ile çalışan grupların silahlanması ve eğitimlerinin de CIA'nin bilgisi dahilinde, hatta ortak operasyonla yapıldığı herkesin bildiği bir şeyken, bir anda Amerikalılar bütün bunları sanki hiçbir rolleri yokmuşçasına Türkiye'nin üzerine yıkıyorlarmış gibi bir manzara çıkıyor. Oysa bir operasyon düzenlediklerini Amerikan medyasından okuduk biz. Aid Donat programı da zaten orada ılımlı gruplar yaratmakta ama fiyaskoyla sonuçlandı tabii. Dolayısıyla o gruplarda kim en güçlüyse ona katıldılar. Bütün bunlar da ta 2011'den itibaren. Özellikle de 2015'te bütün bu bölgenin kontrolü devralırken yoğun milyarlarca dolarlık silah aktarıldı onlara. Ondan sonra da kendi medyalarında bu silahlar nereden geldi? Bizim silahlar El-Kaide'nin, IŞİD'in elinde sorularını soran da yine Amerikalı yetkililerdi. Dolayısıyla Brett McGurk'ün bu açıklamaları hakikaten çok dikkat çekici. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yazılı bir açıklama yapıp provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir dedi. Kendisinin Washington Büyükelçiliği tarafından da Amerikan makamlarına iletildiği belirtildi. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Beyanlarınız kabul edilemez. Bunu reddediyoruz. Amacınız provokasyon yaratmak değilse bir an önce düzeltmenizi bekliyoruz. İfadeleri kullanılmış gözüküyor. Tabii şimdi sahadaki sorunlara bu polemikler derman olmuyor. Ahrarüşşam yenilgiye uğramıştı. Geçen haftanın başında da bu konuyu işlemiştik. Mesela onlardan ayrılan gruplar Faylak Errahman gibi El-Kaide ile birlikte çalıştığını çok uzun süredir bölge uzmanlarının bildiği gruplara katılıyorlar. Heyet Tahrirüşşam diye bugünkü ismiyle Nusra Cephesi'nin yeni ismiyle yakın temas içerisindeki gruplar bunlar. Bir iç çatışma yaşanıyor ve her iç çatışmada çok da doğal olduğu gibi ılımlılar değil sertlik yanlıları diye anılan kanat kazanıyor. Tabii ideolojik olarak farkları ne derseniz benim burada size son bir seneden fazladır izah etmeye çalıştığım gibi biz bunu çok bilemiyoruz ideolojik farklarını. Ama tabii İdlib meselesi Türkiye'nin üstüne kalıyormuş gibi bir durum var. Bunu da Barış Doster'e soracağız. Hem Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında hem de Türkiye'nin başına açılacak belalar bağlamında. Evet, dün akşam bu arada Türk askerleri Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'ye kısa bir süreli giriş yaptı. Biraz hareketlendi ortalık çünkü Salih Müslim'in tweet'i ile sosyal medyaya önce yansıdı. Daha sonra web sitelerine 21.30 civarı diye veriliyor. Daha geç saatte yansıdı, ben de görmüştüm ama görgü tanıklarına göre Türk askerleri bölgeye mayın yerleştirdiler ve çekildiler. Bir grubun kaldığı da iddia edildi ama arkası gelmiş değil. Tabii öncesinde YPG'nin genel komutanı Sipan Emo ANF'ye konuşmuştu ve eğer Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerine saldırmaya devam ederse Rakka operasyonundan çekecekleri tehdidini yinelemişti Amerikalılara yönelik. Oradaki Kürtlerin tümüyle Amerika ile birlikte hareket ettiğini zaten biliyoruz. Kendi beyanatlarından biliyoruz. Son olarak Suriye yönetimiyle bir takım anlaşmalar yaptığı Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin bu iddialar ortaya atılmıştı. Asayiş komutanı Civan İbrahim ise rejimle işbirliğiniz var mı sorusu sorulunca bu da rastlısız, böyle bir şeye Amerika izin verir mi şeklinde yanıt vermişti. Diğer yandan da Suriye'nin kuzeyinde seçim süreci başlatıldığı anlaşılıyor. Kurucu meclis Rimelan bölgesinde toplantı yapmış ve komün, belediye ve kanton seçimleri için tarih belirlemiş. En geç 22 Ağustos'ta komünler, 3 Kasım'da yerel yönetimler, 19 Ocak 2018'de de bölgesel konseyler ve kendileri Kuzey Suriye Demokratik Halk Kongresi diye ifade ediyor. Bunların seçimleri yapılacakmış bölgede. Suriye'nin kuzeyi artık Kuzey Suriye diye ifadelendiriyor. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi Irak'ın kuzeyi Kuzey Irak diye anılmaya ve kavramsallaştırmaya başlanmıştı. Aynı şey burada da geçerli. Evet, Lübnan sınırında ise El-Kaide ile birlikte hareket eden gruplar, El-Kaide'nin kendisi Heyet Tahrirüşşam, Hizbullah operasyonuyla bölgeden sökülmeye çalışılıyordu. Çok önemli kazanımlar elde edilmişti. Şimdi en son Lübnan'dan İdlib'e taşınma anlaşmaları, aileleriyle birlikte İdlib'e gönderilmeleri için anlaşmada imzalanmış. Cenaze takası da yapılmış. Burada Hizbullah önemli başarılar kaydetti ama bunu Lübnan ordusuyla birlikte yaptı Hizbullah güçleri ve sınırın öte tarafına da çok fazla geçmiyorlar. Beka'da bulunan IŞİD için benzer bir durum, operasyon ortak yapılabilir mi deniliyordu. Bunu dışlamış Hizbullah ve yalnızca Lübnan ordusunca gerçekleştirileceği Beka'daki operasyonun belirtilmiş. Arsal'daki operasyon başarılı olmuştu. Arsal bölgesi El-Kaide yatağı çok uzun bir zamandır. Ben de Suriye'ye gidişlerimde bu bölgeden gerçekten geçmiştim. Epey bir korku salan normal insanlara bir bölge. Donald Trump ise Lübnan ordusuyla birlikte hareket eden Hizbullah'ın Lübnan için tehlike teşkil ettiği yorumlarıyla geçen hafta herkesi güldürmüştü. Ve Hizbullah bir grup gazeteciyi almış. Aralarında Amerikalı gazeteciler var. Son derece manipülatif haberleriyle bütün bu süreci yönlendiren Washington Post'tan Liz Steele ve Susan Haidamos gibi gazeteciler de var. Onları almışlar, Arsal bölgesini gezdirmişler. Tabii Trump'ın Lübnan'daki durumun karmaşıklığını anlayamadığı yorumlarını yapmış bu gazeteciler bölgeye gidince. Hizbullah'ı en efektif, etkili ve en iyi silahlanmış grup diye nitelendirmişler. ve Refik Hariri'nin hükümetine Hizbullah'ın siyasi desteğini de vurgulamışlar. Böylece herhalde Trump da öğrenmiş olur Hizbullah'ın bir siyasi parti olarak Lübnan'da iktidarda olduğunu ve Hristiyan gruplar tarafından da en çok desteklenen, İsrail'le ilgili sorun nedeniyle ve işgal harekatları nedeniyle en çok desteklenen partilerden bir tanesi olduğunu da belki Trump bu sayede öğrenmiş olur. Ama tabii yani Hizbullah sözcüsü Muhammed Arif de Amerikan başkanının bölge cahili olduğunu söylemiş. Ve terörle çeşitli biçimlerde destek verirken Amerikalılar asıl biz mücadele ediyoruz demiş. Yaklaşık 40 gazeteci dolaşmış bölgeyi. Evet, Russia Today televizyonu ise Humus bölgesinde IŞİD'in bir roketli saldırısında muhabiri Halit El-Hadıb'ı kaybetmiş. Evet, onun haberleri de var. Saldırıda bir Russia Today kameramanı da yaralanmış. Bunun dışında Amerikan yönetiminin özellikle sivil hedefleri vurmasını tepki çektiğini söyleyelim. Deir ez-Zor doğusundaki Abu Kemal'de hastane ve hizmet kurumları vurulmuş. Yine Mayadin kentindeki hava saldırısında siviller hayatını yitirmiş. Gerçi koalisyon biz orayı bombalamadık diyor. Yalanladılar, onu da belirtelim. Ama öte yandan Suriyeliler BM'ye şikayet ediyorlar Amerikalıları. Suriye halkına karşı işlenen suçları durdurma ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusunda kararlı uyuma zorunluluğu getirmeye çağırıyoruz demişler. Ruslar da aynı şeyi söylüyorlar. Bu konu sivillerin ölümüne sebebiyet veren koalisyon saldırıları Güvenlik Konseyi'nde ele alınmalı açıklaması yaptı. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Franz Grinsevich. Irak'a bakalım biraz. Şii lider Sistani'ye yönelik saldırı girişimi var. Necef'teki evine ve bazı Şii kutsal mekanlarına yönelik saldırı planları önlenmiş. Ve bu arada Irak'ın Kabil'deki büyükelçiliğine saldırı var. IŞİD'in düzenlediği bir saldırı. Musul'daki zafer diyelim. Hala temizlik operasyonları bölgede devam ediyor ama IŞİD'den böyle misillemeler almış vaziyette. Şimdi Telafer operasyonu, herkesin dikkati orada. Buraya da Haçlı Şabi grupları katılacaklar. Haçlı Şabi, herkes Şii milis grubu diyor ama Türkmen Haçlı Şabisi var. Telafer'de Türkmen kenti olduğu için nüfusun yarıdan fazlası belki Şiilerden, Şii Türkmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla da muhtemelen onlar da Telafer operasyona katılacaklar. El İbadi'nin de dediği gibi yerel güçler bunlar, tekrardan belirtelim. Bu arada dikkat çekici bir ziyaret var Riyad'a. Irak'tan, Bağdat'tan Şii lider Mukteda el-Sadr, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'la görüşmüş. Çünkü kral Fas'ın Tanca kentine gitmişti. Dikkat çekici bir biçimde Suudi Arabistan-Irak ilişkilerini geliştirme vurguları yapıldığı anlaşılıyor. Mezhep çatışmaları için sonun başlangıcı olmasını umuyoruz diye de açıklama yapılmış Sadr'ın ofisinden. 11 yıl sonra Sadr Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş oldu. Tabii bunda aslında şaşılacak çok da fazla bir şey yok. Mukteda el-Sadr her ne kadar İran'la sürekli bağlantılandırılsa da belki de en Arap milliyetçisi Şii politikacı desek yeridir Irak'taki. Irak'ta zaten 2003 işgal süreci sonrasında bütün Şiileri sanki İranlılarmış gibi muamele etmek çok yaygınlaştı ama bu yanlış bir yaklaşım, onu belirtmek lazım. Irak'a gidip gelmişlerin de çok iyi bildiği gibi Irak'taki Arap milliyetçiliği mezhepçiliğin de üzerinde devam eden bir şey. Dolayısıyla Iraklı demek, Iraklı Şii demek İran eşittir İran, böyle bir eşitleme yapmak çok yanlış bir şey, gerçeği yansıtmıyor. Mukteda Sadr da bunun politika cephesindeki sembolü olarak nitelendirilebilir. Çok da haz ettiğini zannetmiyorum Irak'ın Şii yöneticilerinin Mukteda Sadr'ın Riyad'a gitmelerini, ama gitmiş işte, böyle mesajlar da vermiş. Evet, Amerika ile İran arasında bir haftada ikinci gerilim var. Basra Körfezi'nin ortalarında Risalet petrol doğalgaz sahası yakınlarında devriye görevi yapan İran botuna Amerikan uçak gemisi USS Nimitz üzerinden bir helikopter kalkmış ve ateş açılmış. Uyarı ateşi. Geçen salı da İran devriye botuna ateş açılmıştı. Tabii İran kendi burnunun dibinde olan bu gelişmelerden çok rahatsız gözüküyor. Bir de yeni yaptırımlar devreye sokuldu, size aktarmıştım. Amerikan yönetimi, Trump yönetimi yaptırımların yeni fırlatılan Simorgh uzay aracının etkisiyle genişletilebileceği mesajları da veriyor. Böyle bir Amerika'nın İran'ı hedef almaya başladığı yavaş yavaş yorumları var. Amerika'daki ana akım medyada, yazarlarda, değerlendirmelerde dikkat çekici olan şey Trump'ın özellikle ekibinden Ekim ayına kadar dünya güçleriyle İran'ın 2015 tarihli önemli nükleer anlaşmasını çöpe atmak için bir gerekçe yaratmalarını istediği yansıyor Amerikan kamuoyuna. Tabii bizzat Beyaz Saray, Amerikan istihbarat servisleri İran'ın bu anlaşmaya uyduğunu rapor etmişlerdi. Bir tek balistik füze programı var ki bu anlaşmanın dışında kalan bir şey, o ayrı bir şey, nükleer anlaşmaya müdahil bir şey değil. Acaba oradan mı başka bir şey geliştirirler deniliyor. İran'da zaten füze testleri için kimseden izin almamıza gerek yok tepkisi gösteriyor. Ama Trump yönetiminin Suriye'de de yumuşatmışken tutumunu, İran'a yükleneceği hemen herkesin üzerinde uzlaştığı bir öngörü, bakalım gerçekleşecek mi? Evet, El-Aksa krizi şimdilik teskin etmiş olmuş gibi ama küçük çaplı olaylar da var. Tel Aviv ve bağlı Yafa beldesinde dur ihtarına uymadığı iddiasıyla bir İsrail vatandaşı, bir Filistinli'yi öldürmüş İsrail polisi. İslami Vakıflar İdaresi, Ürdün yönetimine bağlı bütün bu Mescid-i Aksa'nın sorumluluğu onların üzerinde. Bütün kapıların açılacağı ve yaş kısıtlaması olmadan Müslümanların Aksa'ya girebileceklerini söylemiş. Böyle gelişmeler var. Şimdilik biraz daha teskin olmuş gözüküyor. Diğer yandan da İsrail televizyonu Channel 2, Kanal 2 diyelim, Amerikalıları devreye sokarak bir şekilde bir Filistinlilerle toprak takası önerisini ortaya attı. İsrail Başbakanı'nın bunu öne sürdü. Kuzeybatısındaki Hayfa'da Vadi Ara bölgesini gözden çıkartıp Guş Etzion, Batı Şeria'daki, burası zaten bir yerleşim, onu almak şeklinde. Daha önce toprak takasını dışlıyorlardı. Şimdi tekrardan gündeme alınmış gözüküyor. Ama tabii çok Filistin-İsrail sorununun çözümü hakikaten çok büyük bir mucizevi şeyler gerektiriyor. Silah zoruyla alınanların barış masasında verildiği ne bölgede zaten çok tanıklık etmedik ama buradan tekrar bunca denemeden sonra çıkar mı, tabii çok zor gözüküyor. Evet. Evet, burada dikkat çekici bir başka bir gelişme. Amerika'da Filistin topraklarını işgal ettiği gerekçesiyle İsrail'in boykot edilmesini suç kapsamına alan bir yasa tasarısı bir gündemde. Destek artıyormuş. İhlal edenler çıkartılırsa eğer 250 bin ile 1 milyon dolar arasında değişen para cezası ve 20 yıl hapis cezası olacak iş değil. Uluslararası boykot kampanyalarına, diyelim Amerika'da yaşıyorsunuz, Amerikalısınız ve İsrail'in bu işgalini meşru görmüyorsunuz, o zaman böyle bir cezaya çarptırılabilir misiniz? Demokratik senatörler de destek veriyorlar. Cumhuriyetçi senatörler de, tabii AIPAC, Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, önde gelen bir lobi kuruluşu, onların da arkasında emeği var. Evet, dört Arap ülkesi Katar'la diyalog için şartlarını koşmuşlar tekrar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn Dışişleri Bakanları ikinci bir toplantıyı Manama'da yapmışlar, Bahreyn'in başkentinde. Ve sonunda da terörizmi, aşırılıkçılığı desteklemeyi bırakacaklarına dair samimi istek ve diğer ülkelerin dışlarına karışmayacaklarını açıklaması şartıyla 13 talebe cevap vermesi durumunda demişler. Çok muğlak Katar'la diyaloğa hazır olduklarını söylüyorlar. Hiçbir şeyin çözülmediğini, ama burada zaten düğüm Amerika'da bitiyor. Amerika'da iki ülkenin etinden sütünden yararlanarak bu krizi şimdiye kadar yönetti desek doğrudur. İki tarafa da silah satmayı başardı Donald Trump. Evet. Asıl bir de gerilim Riyad ve Doha arasında Mekke ile ilgili, Kabe ile ilgili daha doğrusu. El Arabiya televizyonda konuşmuş Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr, Katar Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için talepte bulunuyor. Bu olacak iş değil, savaş ilanı diye bir ifade kullanmış. Tabii haccı siyasileştirmekle eleştiriliyor. Sadece Katarlar tarafından değil, herkes tarafından. Bunun da tarihi mücadelesi çok eskilere ait. Baskılara maruz kalınıyor diye şikayetler ediliyor. Bakalım bununla ilgili başka nasıl bir kriz patlak verecek, biz de ilgilenmeye çalışacağız. Evet, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Rayne Priebus Donald Trump'ın üzerine isteği üzerine görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Ben de buradan başlığı aktarmıştım size. Yerine John F. Kelly atanmış Özel Kalem Müdürü olarak. Çok da detaylara girmek istememiş açıkçası. Başkan öyle tercih etti demeye getirmiş. Trump açıklıyor yeni özel kalem müdürünü ve överek açıklıyor. Priebus'a da teşekkür ediyor, çok iş başardık diye. Daha 6 ay geçti Donald Trump başkan olalı. Tabii atadığı kabineden pek çok kişiyle görevden almak zorunda kaldı. Tabii Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği, adeta Trump'ın adını Rus casusuna çıkarttı ana akım medya. Başkanlığı da bitirebilmesi çantada keklik gözükmüyor. Bir takım soruşturma süreçleri devam ediyor Amerika içinde, buradan aktardığım size. Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'in yerini almak için hazırlık yaptığı daha şimdiden Amerikan medyasında fısıldanıyor, konuşuluyor. Demokrat Parti'den Kongre üyesi Maxine Waters en son bunu dile getirmiş. Başkan olmak için hazırlık yapıyor demiş. İki başkana soruşturma açılmıştı tarihten, hatırlayalım. Bill Clinton cinsellikle ilgiliydi onunkisi, azil davası. Pardon. Ve Andrew Johnson ama senato aklamıştı ikisini de. Süreleri bitmişti, sonra görevden ayrılmışlardı. Richard Nixon Watergate skandalından bildiğimiz, ama o zaten istifa etmişti, dolayısıyla azledilmemişti. Başka başkanlar başka sebeplerle görevlerini devrettikleri çoğu da ölümden olmuştu. Bakalım Trump'ın akıbeti ne olacak? Evet, asıl Amerika-Rusya ilişkilerindeki gerilim, Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı diplomatik yaptırımlar en son bardağı taşırdı ve dün akşam saatlerinde Vladimir Putin Amerika'nın Rusya'daki diplomatik temsilcilerindeki personel sayısını 755 kişilik kısıtlamaya gitme kararı açıkladı. Dedi ki, yani diğer olası tedbirlere diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince çok farklı durumlar var demiş. Biz demiş bu işi ortak çalışarak götürmek istiyoruz. Daha başka önlemler de alabiliriz ama ilişkilerimiz işte düzelmiyor. Amerikalı Ruslara diplomatik yaptırım uyguluyorlar. Amerika'daki Rus diplomatik mülklerine el koymuştu Amerikalılar. Epey Rusya sabretti ve en sonunda böyle bir misilleme kararı almak durumunda kaldı Ruslar. Şimdi tabii bu 755 rakamı aslında 1200'den fazla Amerikalı, 1279 deniliyor, çalışan var Rusya çapında. Moskova'daki Büyükelçilik, St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok'ta. Ama bunların içerisinde bir sürü Rus vatandaşı da var, yeşil kart sahibi. Dolayısıyla kimlerden kısılacak, kimlerden götürülecek belli değil. Ama tabii diplomatik anlamda Amerika-Rusya ilişkileri Suriye gibi başlıklarda bir takım işbirlikleri sergilerken bir türlü tam olarak iyileşemiyor. Bu diplomatik gerilim de bunun tezahürü olarak kalıyor. Peskov, Kremlin sözcüsü, açıklama yapmış. Bu durumdan, bu ilişkilerin geriliminden çıkmanın yolu siyasi şizofrenin tırmanmasını önleme sürecinden geçiyor demiş. Yaptırım diktası girişimlerine son verilmesinden geçiyor demiş. Evet, başka açıklamalar da var ama aslen böyle aktarabilirim durumu. Türkiye-Amerika ilişkilerinden başka aktaralım, zamanımız azalıyor. New York'ta federal mahkemede Rıza Zarraf davasında tutuklu olarak yargılanıyor Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla. Amerika'ya gittiğinde tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmasıyla ilgili mahkemeye yeni bir başvuruda bulunmuş. Bu sayede de Halkbank'ın hisselerinin yaklaşık %10'unun bu arada Amerikalılara ait olduğunu öğrenmişiz. 2 milyon dolar kefaletle serbest bırakılabilir diye bir beklenti var. Bayağı da mal varlığı varmış Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının. Milyonlarca ve binlerce dolar değerinde yazlık evler, çiftlik arazileri gözüküyor. Pasaportuna el konuldu dava sonuçlarına kadar. Bakalım ne olacak, nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet, Rusya'da Birleşik Rusya Komünist Partisi ve Merkez Solcu Adil Rusya'nın hazırladığı internet yasa tasarısı çıktı. Onu belirtmek lazım. Kullanıcı kimliklerinin telefon numarasıyla tespit edilmesini öngörüyor tasarı. Hatalı bilgi vermiş olunsa bile telefonuna onay kodu geldikten sonra işleme devam etmesi gerekiyor. Messenger servisi başka kullanıcılardan gelen mesajları reddedebilecek. Devlet organlarından gelen mesajlar mahkeme kararıyla yayılacak. bilgilerin onayı. Asıl bir de tabii VPN servisleri ve benzerleri bloke edilebilecek. Polis ve FBI, FSB bu servisleri takip edebilecekler. Roskomnadzor bu servisleri takip etmekle görevli. Rusya'dan yasaklı sitelere girişler buradan belirlenecek. Şimdiye kadar uygulamalar eksik değil aslına bakarsanız. Aslında Google ve Yandex'in arama motorlarında yasaklı siteleri göstermesine şu anda Rusya'da bir engel yokmuş. Ama olursa yasaklanabilecek, yerine getirilmezse de 500-700 bin ruble arası ceza verilecekmiş. Şimdi tabii VPN'i kullanan şirketler kullanıcıların listesini Roskomnadzor'a bildirip faaliyetlerini devam edeceklermiş. İlginç yasaklamalar kararı verilmiş daha önce. Mesela nasıl doğru intihar edilir, bomba nasıl yapılır, uyuşturucu propagandası, 2013'te çocuk pornosu, işte YouTube'da ayaklanma ordusunun kuruluşu paylaşımları, uyuşturucu propagandası, haşhaş nasıl içilir, bomba zehir patlayıcı tarifleri. Genellikle bunları yasaklamış Ruslar. İntihar yöntemlerini yasaklamışlar. Bir de IŞİD propaganda faaliyetlerini yasaklamışlar. Evet. Türkiye-Avrupa ilişkilerinde, Almanya ilişkilerinde ise Alman şirketlerine Ankara'dan art arda teminatlar geliyor. Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı Alman şirketleriyle ilgili bir terör listesinin katiyetle olmadığını, bir daha da yani bir sorumluluk makamında bir boşluktan kaynaklandığını, böyle bir hata asla tekrarlanmayacağını söylemiş. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi var Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. Türkiye zarar görüyor bu arada bundan. Eğer bu, yani bunun yapılması Türkiye'ye sağlanan bir lütuf değildir, siz de kazanç çıkacaksınız mesajı vermiş. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. İş dünyasına demiş ki Türkiye eskiden olduğu gibi açık, liberal ve girişimci dostu bir ülke, bu konuda güvence verebilirim demiş. Almanya rasyonel davranmıyor mesajı vermiş. Alman şirketleri hakkında soruşturma açılmadı. Sadece Türk şirketleriyle yurt dışında çalışan bazı Gülenciler var. Gülenci gruplar ve örgüt parçası olanlar var. Onlarla ilgiliydi bu. Listeyi Interpol'e bu arada bildirilmiş ama o ortaya çıkmıştı. Yanlış anlaşılmaları önlemek için geri çektik ifadelerini kullanmış kendisi. Şimdi tabii burada Almanya'da Merkel'in genel başkan partisi CDU'nun genel başkan yardımcısı Julia Klöckner'in açıklamaları var. Üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye ödemelerin durdurulmasını istemiş. 4 milyar 450 milyon euro yardım yapılması 2014-2020 yılları arasında çok az ödendi Türkiye'ye, belirtmek lazım. Çok da retorikteki bu tartışmalar teskin olmuş değil. Ekonomik anlamda teskin etmeye çalışsalar da. Almanya'da Eylül seçimlerinde Merkel'e karşı yarışacak Martin Schulz, SPD'nin başbakan adayı, ilişkileri değerlendirirken Erdoğan'dan benim gibi birçokları başlangıçta hoşlanmıştı. Zira Türkiye'yi Avrupa'ya yakınlaştırmak istiyordu demiş ama daha sonra tersine döndü diye eklemiş. Özellikle Türkiye'nin hükümetin Kemalist laik gelenekten ayrılmasıyla işlerin değiştiğini, tespitini yapmış kendisi. Evet, birkaç başlıkla kapatacağım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasına dair e-postaları sızdırılmış 21 binden fazla. Hemen henüz içeriklerine bakamadım açıkçası. Belki yarın detaylandırırız. Britanya Başbakanı AB ile serbest dolaşım Mart 2019'da sona erecek demiş. Müzakereler başlıyor Avrupa Birliği'nden ayrılmak için. Britanya'da Yüksek Mahkeme Blair'in Irak işgali için dava Blair'e açılmasını reddetmiş. İşte onca dahli vardı işgalde Blair'in ama kimse kendisini yargılayamıyor, görüyorsunuz. İspanya'da, Katalonya'da 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu planlanıyor ama İspanya hükümeti, Başbakan Rajoy böyle bir şey olmayacak çıkışı yapmış. Evet, Asya'da da Kuzey Kore ile ilgili gerilimin devam ettiğini, karşılıklı sert sözlerin devam ettiğini söyleyelim ama şimdilik mesele BM Güvenlik Konseyi'ne bile taşınmaz durumda. Evet. Latin Amerika'da, Venezuela'da kurucu meclis seçimleri vardı. 18 yıllık tarihte kazanılan en büyük seçim, Bolivarcı devrimin başarısı diye görülüyor. Katılım oranı %41'leri aşmış, 41,5'ları aşmış. O ülke için fena bir rakam değil. 8 milyondan fazla oy kullanıldığı açıklanmış. Halkın demokrasi dersi verdiğini söylemiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro. Tabi muhalifler kabul etmiyorlar, tanımıyorlar bütün bu süreci. Efendim biraz es verelim. Midlake'den Core of Nature'ı dinleyelim. Az sonra Barış Dostler'le, doçent doktor Barış Dostler'le birlikte buradayız. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Barış Dostler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Barış Bey. Şimdi ilk bölümde biraz Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Almanya ilişkileri, başka başlıklara da Suriye'den gelişmelere de bakmaya çalıştım ben ama hafta sonunun gündemini belirleyen cumartesi günü IŞİD'le mücadele özel temsilcisi ta Obama döneminden beri Brett McGurk'ün açıklamaları oldu. İdlib'de bir El-Kaide emirliği kurulduğunu biz yıllar var ki söylüyoruz, öyle demek lazım herhalde. Bir kısım insan da daha yeni söylüyor. Fakat Brett McGurk bu işten sanki hiç haberleri yokmuş gibi bütün bunların Türkiye tarafından tesis edildiğini adeta ima edercesine Türkiye ile bunları hepimiz için sorun, birlikte çalışmalıyız diye biraz yuvarlamış ama Ayman Zevahiri'nin El-Kaide liderinin yardımcısı İdlib'e nasıl gidebilmiş, paraşütle mi uçmuş gibi. Şimdi biz operasyon odalarını filan CIA'nin bildiğimiz için biraz da şaşırdık ama Türk Dışişleri Bakanlığı da biraz sinirlenmiş galiba. Provokatif diye nitelendirdi bakanlık ve düzeltme beklediklerini söyledi. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir durum yaratılmaya çalışılıyor herhalde. Aid Donat programından vazgeçti Donald Trump CIA aracılığıyla cihatçı gruplara ama Kürtlere yönelik Pentagon üzerinden destek devam ediyor, devam edeceği anlaşılıyor bizzat üst düzey yetkililer tarafından. Bir de orada artık Kuzey Suriye adlandırması var. Suriye'nin kuzeyi değil, Kuzey Suriye adlandırması oldu. Bütün bu mesajların bir anlamı var mıdır? Başka bir politika değişikliğine mi aslında geçildi ve bu açıkça artık ifade ediliyor Amerika tarafından?
Şimdi madde madde isterseniz sıralayalım bunları. Birincisi, hiçbir emperyalist devlet kaybettiği bir sahadan, bir mücadeleden sonra beyefendice, centilmence rakip takımın elini sıkarak ayrılmaz. Muhakkak yeniden müdahale ve bulunabileceği uğurlar, habis uğurlar bırakır orada. Irak sahasında ABD'nin, Suriye meselesinde ise Rusya'nın inisiyatif sahibi olduğu, gücü öncelikli olarak ele geçirdiği dikkate alındığında ABD bu yeni döneme hazırlanıyor. Bu bir. İkincisi, bizi nasıl Irak'ın kuzeyinden ziyade Kuzey Irak'a yıllardır alıştırdılar. Ve ülkenin fiilen henüz realitede olmasa bile, de facto olsa bile zihinlerde bölünmesi gerçekleştirildi. Şimdi sıra Suriye'ye geldi maalesef. Bakınız, az evvel siz de zikrettiniz. Bir Kuzey Suriye tanımı söz konusu. Kuzey Irak'tan sonra diyorlar ki sırada artık Kuzey Suriye var. Ülkelerin o anlamda bölünmüşlüğü kafalarımıza, adeta zihinlerimize nakşediliyor. Ve başından beri Türkiye'nin dış politikası çok yanlış olduğu için hem sahadaki müttefikler bağlamında Özgür Suriye Ordusu denen %70'i radikal şeriatçı unsurlardan oluşan ve bir savaş kabiliyeti de olmayan, bizimkilerin abarttığın aksine öyle aman aman bir savaş deneyimi olmayan kadro olarak bahsediyorum. Dahası sahadaki hedefi de, stratejik hedefi de, siyasal müttefikleri de yanlış olan o politika şimdi geldi duvara dayandı ve de Türkiye adeta iki büyük güç arasında sıkışmış durumda. Bakınız, McGurk, ABD başkanının IŞİD'le mücadele özel temsilcisi. Bu adam bir taraftan Türkiye'yi çok sert sözlerle eleştiriyor, bir taraftan PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD ile YPG ile görüşüyor, balla börekle ağırlanıyor, uğurlanıyor, onlardan plaketler alıyor. Öbür taraftan da Türkiye'ye geldiğinde son derece rahat bir şekilde Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşebiliyor. Şimdi bu McGurk'ün ve daha geniş planda ABD'nin CIA ile, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'yla, Pentagon'uyla, teknolojik cihazlarıyla acaba o sınırda neler olup bittiğini bilmemesi mümkün mü? Dahası Türkiye'nin uzunca bir dönem Esad karşısında her kim var ise onların mezhebine, meşrebine, ideolojisi
kesildi mi?
Her kim var ise onu desteklemiş olan Türkiye'nin 900 küsur kilometre sınırda neler olup bittiğini bilmemesi, kimin nasıl bir teçhizatla günde kaç kez nereden nereye
Barış Bey, sesinizde bir sıkıntı var. Tekrardan arayalım biz sizi. Sağlıklı alamadık sesinizi çünkü arkadaşım tekrardan arıyor. Barış Doster, Amerikalıların bu sınırda neler olduğunu bunca gelişmiş teçhizat, izleme gözleme aygıtlarına rağmen bilmemesi mümkün mü diyordu. Brett McGurk'ün yaptığı açıklamalar Türkiye'yi İdlib'de El-Kaide Emirliği'nin tesis edilmesi ile adeta ima ederek itham eden sözlerine atfen söylüyordu. Aynı şekilde tabii Türkiye'nin de bilmemesi mümkün mü sorusunu yöneltmişti. Evet, tekrardan aldık hattımıza. Barış Bey, devam edebilirsiniz kaldığınız yerden. Türkiye'nin de bilmemesi söz konusu olabilir mi diyordunuz?
Türkiye'nin de bilmemesi söz konusu evet. Değil. Ama şu mesele, ABD elbette Irak'a daha fazla yığınak yapacak ve Suriye'de Rusların inisiyatifini, önemli bir bölgesel aktör olan İran inisiyatifini istemeye istemeye kabullendiği için orada Kürtler üzerine dikkat ederseniz daha fazla yüklenecek. Hı hı. Zaten son olarak CIA'nin Eyüp Donat'tan çekilmesi, radikal unsurların arkasında ABD'nin olmayacağını açıklaması ama buna rağmen PYD, YPG'ye verilmekte olan desteğin arttırılarak sürdürülmesi önümüzdeki süreçte bizi Kuzey Irak'tan sonra bir Kuzey Suriye meselesinin daha yakıcı olarak ilgilendireceğinin de işareti.
Şimdi tabii burada ama bir sürü savaş suçları var. Bu cihatçı grupların pek çok şey oldu. Yani kaç senedir devam ediyor ve enteresan olan tarafı şu tabii hep Suriye yönetimine deniliyordu ki işte Ruslar, İranlılar yardıma gelmese ayakta kalamazdınız ama öte yandan biz de biliyoruz ki bizzat Amerikan medyasından okuduk bunları. O cihatçı gruplara milyonlarca dolarlık silah ve teçhizat ve militan dünyanın dört bir yanından artık yabancı savaşçılar olgusu çıktı ortaya. Zaten dış destekli bir hal vardı. Onların esas öyle bir teçhizatı olmasaydı acaba bunca yıl bunu sürdürebilirler miydi sorusunu belki yöneltmek lazım. Bir ikincisi, şöyle bir sıkıntı da var ama Amerikalılar sonuçta büyük güç. Bu lafları edip bu işin içerisinden sıyrılabilirler. Ama bizim bizzat liderliğimizin ağzından El-Kaide terörist mi ki? Onlar da IŞİD'le mücadele ediyorlar gibi cümleler de işittik biz. Şimdi bütün bu süreçler Rusya ile yürütüldükten sonra Türkiye'nin elinde ne kalacak buradan? Bu suçlamalar şimdiden bu şekilde sürerken ki biz Joe Biden'dan da işitmiştik aslında bir önceki yönetimde bu lafları. Türkiye'nin üzerine bir şeyler mi bırakılacak? Çok da yani ne yapılabilir buna karşılık? Bir yandan da hakikaten ortada bir takım sıkıntılar da olduğunu anlıyoruz çünkü Türkiye adına. Nasıl şimdi, bakmak lazım bu işe peki?
Şimdi başından beri Türkiye bu meselenin en büyük kaybedeni. Bunun altını renkli kalemlerle, kalın çizgilerle defalarca çizerim. Dahası bu bir iç siyaset malzemesine dönüştürüldüğü için Türkiye Cumhuriyet'in artık kırıntı düzeyinde kalmış. 50 hafta ne varsa bütün birikimlerini, dış politika birikimi dahil olmak üzere elinin tersiyle reddeden bir alanda ilerlediği için Türkiye bu işin başından beri en fazla kaybedeni. İkincisi, Türkiye maalesef yanında öresinde olanlardan uzunca zamandır ders almayan bir belleğe, bir hafızaya sahip. Oysa 1990'da birinci Körfez krizi Irak, 2003'te Irak'ın işgali ve devamında 2014'te IŞİD'in Musul baskınından ders alınsaydı, Irak'ta yaşananların birebir Suriye'de de yaşanacağını öngörmek için stratejik derinlik sahibi olmaya da kahin olmaya da gerek yok. Türkiye bunu da göremedi. Üçüncüsü, siz de çok iyi bilirsiniz yetkin bir gazeteci olarak, savaşların ilk kaybedeni gerçeklerdir.
Evet, maalesef.
Ve Amerikan emperyalizmi bizim zekamızla alay etmeyi çok sevdiği için koca koca gerçekleri bizim gözümüzden kaçırmaya çalışıyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu kadar büyük bir emperyalist gücün takım çantası her zaman çok ve çeşitli araçlardan oluşur mu? Evet, oluşur. Orta Doğu'daki bütün terör örgütlerinin istisnası tamamının radikal İslamcı, sizin de yazılarınızda sık sık zikrettiğiniz üzere Selefi Tekfirci Vahabi örgütlerin tamamının arkasında bugün Suriye'de, dün Irak'ta, yıllar evvel Soğuk Savaş döneminde Afganistan'da ABD yok mudur? Evet, ABD vardır. Taliban'ın, El-Kaide'nin, IŞİD'in en büyük destekçisi kim? Amerika'nın. Evet, Amerika. Şimdi bakın, dikkat edin. ABD buradan tereyağından kıl çeker gibi çekilmek istiyor ve işin bütün faturasını Türkiye'nin önüne koyuyor. Evet. Sanki Türkiye onların bilgisi olmaksızın, ABD'den olur ve destek almaksızın bu terör örgütlerine efendim bir zamanlar sınırlarını açmış gibi bir görüntü var ortalıkta. Şimdi bu mümkün değil. İkincisi, elbette Türkiye'deki siyasal kadro, Türkiye'deki iktidar bloku uzunca bir süre TYD-YPG'yi hırpalayacağına, onu hırpalayacağına, onu zayıf düşüreceğine inandığı için bu tarz örgütlere, Özgür Suriye Ordusu'na, El Nusra'ya vesaire biraz ılıman bak. Şimdi burada da artık geldi, duvara tosladı. Dahası yine iç siyasette kullanıldığı günlerde, hiç uzağa gitmeyelim, Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul'daki başkonsolosluğu basıldığında günlerce IŞİD'a bir terör örgütü demekten imtina eden, ondan çekinen, ondan kaçınan, onun yerine canım asabi çocuklar diye olayı geçiştirmeye çabalayan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi temsilciliği olan bir diplomatik misyonu silahla basıldıktan sonra bizim oradaki diplomatlarımızı rehin aldılar değil de bizim oradaki diplomatlarımızı efendim ev sahipliği yapıyorlar diyenler kimdi? Elbette bu siyasal blok idi. Şimdi iç siyasette artı dış siyasette, ki bunlar birbirinden ayrılmaz, birbirinin tamamlayanı, bütünleyenidir. Bu kadar hata yapıldıktan sonra elbette bir emperyalist devlet buradan kendince usturuplu şekilde çekilir ve bunu öyle stratejik ortak, stratejik müttefik falan demeyelim, bölgesel ve konu bazlı, konjonktürel, geçici çözüm ortağı olan devletin kucağında bırakarak çekilir. Şimdi ABD'nin yapmaya çalıştığı da bu.
Bu, evet. Bir de daha için, buyurun.
Hep şu yalana bir dikkat çektik. Eğer Beşar Esad daha geniş düzlemde Baas rejimi içeride çok önemli dinamiklere dayanmasaydı, bu kadar yorucu, yıpratıcı bir emperyalist saldırıya artı onun bölgesel müttefiklerine, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a karşı bu kadar uzun süre direnemezdi.
Evet.
Biz de içerideki cahiller, o stratejik derinlik denen, kaynaktan beslenen bu cahiller, ki ülkemizde maalesef siz de çok iyi bilirsiniz, cehaletin en örgütlü ve kurumsal olduğu yerler bu düşünce kuruluşları, evet, üniversiteler ve medyadır. Zannediyorlardı ki Esad yalnızca bir mezhepsel azınlığa, yani Alevilere, Musavirlere dayanıyor. Hayır efendim, Esad oradan Sünnilere de dayandı. Esad orada var olduğu kadarıyla emekçilere de dayandı. Ticaret burjuvasına da dayandı. Gayrimüslimlere de dayandı. Ülkenin iyi kötü laik aydınlanmacı birikimine de dayandı. Hı. Yani bu cahillerin öne sürdükleri gibi sadece Baas teşkilatına, sadece ordudaki ve polislikteki istihbarat örgütlerine, sadece Alevi Nusayrilere dayanmadı. Eğer sadece onlara dayansaydı, emperyalizme karşı bu kadar acımasız, eli kanlı, vahşi, barbar terör örgütlerine karşı ve emperyalizmin bölgedeki müttefik ülkelerine karşı birer mesul mükür olmazdı. Ve kimyasal silahlar da zaten o emperyalist güçler kullandılar. Yani Esad sadece Rusya artı İran artı sahada etkili cevval bir örgüt olan Hizbullah'la değil, Esad öncelikle kendi halkıyla beraber direndi de kazandı.
Evet. Peki son olarak birkaç dakikam daha kaldı. Türkiye'nin Almanya ile ilişkileri de kötü. Biraz Almanya'ya hani batıda bizden sorumlu, Türkiye'den sorumlu ülke diye de belki niteleyebiliriz. İlişkilerin derinliği diğer Avrupa ülkelerinden daha farklı olarak, geniş Türkiye'nin Türk nüfusa sahip olması, yine Kürtlerin bulunması, Almanya'da geniş bir Kürt nüfusunun yaşaması filan derken. Bu bir yandan da NATO'ya kadar varan, tabii Amerika'yı da bu bağlamda ilgilendiren bir gerilim var ilişkilerde. Çok uzatmak için sormuyorum ama hakikaten çok da tartışıldı, konuşuldu. Şimdi de biraz teskin olmuş gözüküyor ama bütün bu Almanya'nın da Orta Doğu'ya bir bakışı var ve Türkiye'ye bölgede önem veren bir ülke. Ama herkes işte bitti, tamam, koptu artık, Almanya Türkiye politikasını tümüyle değiştiriyor, görüşünü dile getiriyor. Katılıyor musunuz buna? Amerikan politikasındaki bu değişiklik alametlerinin Avrupa'da da böyle Almanya bağlamında bir karşılığı var mı?
Bakın şimdi Almanya yeni değil. Son 8-10 yıldır hem kendisinin Avrasya'ya, yani Rusya'ya, Çin'e, Hindistan'a yönelimine koşut olarak, hem ABD'nin aşınan, tık nefes kalan, gerileyen gücüne paralel olarak biraz NATO'dan bağımsız, biraz ABD hegemonyasından bağımsız tavır alıyor. Hı hı. Libya, Afganistan, Irak, İran, Suriye, Ukrayna, Kırım gibi konu başlıklarına dikkat ederseniz ABD ile Alman şansölyesi Merkel'in arası genellikle şeker renk oluyor. Yani birbirlerine biraz Anadolu tarihiyle yan oturuyorlar. Almanya'nın o anlamda bir iktisadi güç olduğu, bir teknolojik güç olduğu, sanayi kültürü, sanayi toplumu, sanayi disipliniyle büyük bir endüstriyel güç olduğu oranda bir siyasi ve askeri güç olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama Avrupa Birliği demek, Almanya demek olduğu için Almanya'nın göreli bağımsız araçlarını da anlayışla karşılamak lazım. Nitekim NATO zirvelerindeki soğukluk, Trump'ın en son Angela Merkel'in elini sıkmaması, Merkel'in Eylül ayındaki seçimler öncesinde açıkladığı CDU, CSU yani iktidar bloku seçim bildirgesinde artık ABD'den stratejik müttefik olarak değil de bir dost olarak daha soğuk bir ifadeyle söz etmesi seçim beyannamesinde Almanya'nın araçlarının kanıtı. Bu bir başlıktır. Ancak öte yandan Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok köklü, çok kurumsal, çok örgütlü tarihsel, siyasal boyutları vardır. Sadece bugün değil, Osmanlı'dan bu yana Almanya Türkiye'de Türk ekonomisinde, Türk üniversitesinde, Türk medyasında, Türkiye'de muhtelif siyasal partilerde, demokratik kitle örgütlerinde örgütlü bir devlettir. Dahası Almanya dünyada en kalabalık Türk diasporasına ev sahipliği yapan ülkedir. Ana vatanımız dışında 8 milyon Türk yaşar, bunun 5,5 milyonu Avrupa'da yaşar, bunun 3,4 milyonu Almanya'da yaşar. Ve Türkiye'de her ne var ise etnik, mezhepsel, siyasal, toplumsal, kültürel, demografik anlamda birebir Almanya'ya yansır. Türkiye'nin bütün renkleri vardır ve Türkiye'nin bütün gündem maddeleri bir şekilde Almanya'da medyada yer bulur, Türk toplumu arasında zemin bulur. Dahası Almanya 38 milyar avro ile Türkiye'nin bir numaralı dış ticaret ortağıdır. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda bugün akşamdan sabaha Türkiye ile Almanya ilişkileri kopar diyemeyiz. Çünkü gerçekten çok iç içe geçmiş ilişkiler söz konusudur. Siyaseten ne kadar büyük gerilimler olursa olsun, referandum sürecinde olduğu gibi ne kadar üst perdeden liderler atıp tutarlarsa tutsunlar, İktisadi ilişkiler o kadar güçlüdür ki ve toplumsal ilişkiler o kadar iç içe geçmiştir ki iki ülkede birbirini kolay kolay gözden çıkaramaz. Almanya'nın Türkiye üzerinde çok büyük iktisadi menfaatleri vardır. Almanya'da hemen hemen akla gelen bütün büyük firmaları otomotivden tutunuz ilaç kimya sektörüne kadar Türkiye'de vardır ve Türkiye'de Almanya'dan hiçbir şekilde vazgeçemez. Zaten bunu Sayın Cumhurbaşkanı da Almanya'daki katıldığı son zirvede canım biz o zamanlar üst perdeden konuştuk ama o gün kaldı. O günlerin gündemiydi. Hani rahmetli Demirel'in deyimiyle dün dündür bugün bugündür şeklinde bir üslupla geçiştirdi. Dahası yine birkaç gün evvel Türkiye'nin Almanya'daki şirketleri efendim kırmızı listeye aldığı falan yönünde basında haberler çıktı. Bu bizzat Türk mahkamlar, Türk yetkililer tarafından
yalanlandı.
O yüzden eğri oturup doğru konuşalım. Türkiye'nin bu iktisadi darboğaz içerisinde turizmin çöktüğü bir süreçte ne Almanya'nın ekonomik gücünden ne Almanya'nın Türkiye'ye yolladığı turistten vazgeçip onu elinin tersiyle itebilecek bir lüksü, bir manevra sahası vardır. Ne de kendi bölgesinde bu kadar dışlanmış bir Türkiye, ABD ile bu kadar ciddi sorunlar yaşayan bir Türkiye, sık sık Avrasya lafları ettiği halde Avrasya'da pek de öngörülebilir, pek de güvenilir bir ülke olarak addedilmeyen Türkiye, Almanya gibi bir ülkede daha fazla gerilimi göze alabilir.
Kaldıramaz. Tamam. Biraz süremizi açtık. Müziği de attım ama sizi dinlemek daha önemli geldi. Fakat artık bitirdim. Haber girecek. Onun için çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuşmak üzere diyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili Barış Dostlar hocamızla tekrardan inşallah konuşacağız. Bugün de böyle tamamladık. Artık şarkımız yarına kalmış olsun. Çünkü vaktimi hayli açtım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.